Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Esven 1399, Hicri Kameri 10 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 25 Şubat 2021 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, bugün İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Cevat Aleyhisselam'ın kutlu veladeti ve Batı Asya gelişmelerini dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın tek yanlı eylemlerine karşı koymanın tek yolunun ülkelerin birliğinden geçtiğini söyledi. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında İran'ın nükleer faaliyetinin doğrulanmasına ilişkin ortak bildiri yayınlandı. Zarif, Amerika düzeltici girişimlerle nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli çağrısında bulundu. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Washington ile Tahran arasında irtibat olduğunu ileri sürdü. İran aşısı mutasyona uğrayan İngiliz Covid-19'una karşı etkili. Teröristlerin Irak-Suriye sınırına kimyasal saldırı provokasyonu ifşa oldu. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 10 Recep 1442 Ehl-i Beyt'in 9. nuru İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam Hicri Kameri 195 yılı 10 Recep tarihinde Medine'de dünyaya geldi. İmam Taki Aleyhisselam, muhterem babası İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinin ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi. O Hazretin mübarek lakabı Cevadül İmmidir. İmam Rıza Aleyhisselam oğlu İmam Cevad Aleyhisselam'ın yüce makamı hakkında şöyle buyuruyor: "Ben Hazreti Musa gibi ilim denizini parçalayan bir oğula sahip oldum." İmam Cevad Aleyhisselam 8 yaşında imamet makamına ulaştı ve 17 yıl İslam ümmetinin imametini üstlendi. Yaşının çok küçük olmasına rağmen büyük ilim sahibiydi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümü tüm İslam dünyasına kutlu olsun.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'li mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Türkiye aleyhindeki yaptırımlar karşısında Türkiye'yi desteklediklerini belirterek Amerika'nın tek taraflı eylemlerine karşı koymanın tek yolu ülkelerin birliği ve dayanışmasından geçiyor dedi. Bölgede iki önemli ve etkili olan İran ve Türkiye arasındaki ilişkileri iyi ve gelişmekte olarak nitelendiren Ruhani, ortak tehditlerle başa çıkmak için Tahran ile Ankara arasındaki işbirliği ve ilişkileri güçlendirmek ve sorunları çözmenin önemine vurgu yaptı. Tercihli ticaret anlaşmasını değiştirerek iki ülke arasında ticari ve iktisadi ilişkilerin düzeyini arttırma ihtiyacını vurgulayan Ruhani, İran-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandığını ve İran'ın Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 28. toplantısı için ev sahipliğine hazır olduğunu kaydetti. Önceki Amerikan yönetiminin yasa dışı eylemlerine atıfta bulunan Ruhani, Amerika tarafından yaptırımların kaldırılmasının meşru ve makul bir talep olduğunu dile getirerek, İran yaptırımların kaldırılması durumunda yükümlülüklerine geri dönecek. İran'ın stratejisi defalarca belirtildiği gibi eyleme karşı eylemdir diye konuştu. İran'ın Suriye'de her zaman diyalogdan ve anlaşmazlıkları çözmek için barışçıl yöntemlerin kullanılmasından yana olduğunu açıklayan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya devlet başkanları ile diyalog sürecini devam ettirmesi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerinin önünü açmak ve bir anayasa hazırlamakta dahil olmak üzere Suriye krizini çözme çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Dağlı Karabağ krizine ve iki ülke arasındaki ateşkesi atıfta bulunan Ruhani, İran'ın anlaşmazlıkların çözümünü diyalog ve müzakere yoluyla destekleme yaklaşımına vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirmenin, iki ülke arasında ortak bir komisyon oluşturmanın, özellikle tercihli ticaret kapasitelerini kullanarak ticari ilişkilerin genişletilmesinin ve bölgede barış ve güvenliği güçlendirmek için etkili işbirliği ve görüşmelerin önemini vurguladı. Erdoğan ayrıca sorunları çözmek ve Amerika'nın haksız yaptırımlarını kaldırmak için olumlu ve uygun uluslararası ortamı kullanarak diplomatik ve diyalog çözümlerinin kullanılmasının da altını çizdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran İslam Cumhuriyeti arasında Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran'da yaptığı ziyaretinin sonunda İran'daki faaliyetlerinin devamına ilişkin ortak bir uzlaşı metni yayınlandı. İran'a göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın internet sitesinde bir kopyasının da yayınlanan açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun 26 Ağustos 2020'de Tahran'da ortak bir açıklama yapılmasına yol açan karşılıklı güven ruhunu vurguladıkları belirtiliyor denildi. Bildirde İran Atom Enerjisi Kurumu'nun İran Meclisi'nin İran ulusunun çıkarlarını korumak için stratejik eylem kanununun yürürlüğünü durdurmasını kabul ettiğine yer verildi. Ortak bildiride İran'ın ek protokolü önceki gibi ve hiçbir kısıtlama olmaksızın uygulamaya devam edeceği konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Ayrıca ajansın temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini ekli teknik listeye göre 3 ay boyunca sürdürmesine izin veren ikili teknik bir anlaşmaya da varılmıştır.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün gece yaptığı açıklamada Amerika'nın düzeltici adımlar atması, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi ve taahhütlerini etkili bir şekilde uygulaması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif attığı bir tweette ileriye doğru mantıklı bir yol var, o da taahhüt, girişim ve müzakere dedi. Zarif ayrıca İran'ın telafi edici önlemlerini yeniden başlatarak derhal karşılık vereceğini de tekrarladı. Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran'ı ziyaretiyle aynı zamanda Press TV'ye pazar günü verdiği röportajda şöyle dedi. Nükleer anlaşmanın tüm imzacıları yükümlülüklerini yerine getirdiğinde İran'da nükleer anlaşmayı yeniden başlatmak için müzakerelere geri dönecektir. Geçen cuma gecesi Tahran'a gelen Grossi, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği, ajansın ikili ilişkilerde sorunları çözme çabaları ve İran ile güvenlik tedbirleri çerçevesinde işbirliği görüşülen en önemli konular arasında yer aldı.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Fazl Amui, Amerika'nın nükleer anlaşma üyesi olmadığını ve bunun için de nükleer anlaşma hakkında karar veremeyeceğini söyledi. Amoi, Amerika Başkanı'nın nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğuna dair açıklamasına tepki gösterirken, Amerika önce nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmelidir. Bu nedenle mevcut durumda nükleer anlaşmadan herhangi bir talepte bulunamaz dedi. Amerika Başkanı Joe Biden yönetimi, önceki yönetimin İran'a yönelik politikasının başarısızlıklarını itiraf ederek tek taraflı geri çekilmesinin Amerika'nın uluslararası inzivasına yol açtığı göz önüne alındığında Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmeyi planladığını duyurdu. Bu arada İran İslami Şura Meclisi de Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi, yaptırımları yeniden hayata geçirmesi, bunun yanı sıra Avrupa'nın İran'ın nükleer anlaşmadaki iktisadi çıkarlarını koruma konusunda verdiği garanti ve sözü yerine getirilmemesi üzerine bir yasa çıkararak İran hükümetini Amerika'nın yaptırımlarının devam etmesi halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini kısıtlamaya mecbur kılmıştır.
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı, Amerikan Başkanı Biden'ın iddiasındaki mevcut Amerikan yönetiminin İran'la temasa geçtiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre, Jake Sullivan, Biden hükümetinin İran ile temas kurduğunu iddia ederek, Amerikan Başkanı'nın nükleer anlaşma ve kısıtlamalar konusunda İran'la diyaloğa hazırdır dedi. Sullivan, iddiasının devamında Biden'a göre İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemenin en iyi yolu diplomasidir dedi. Amerikalı yetkiliye göre İran'da tutuklu Amerikalılar ve Biden hükümeti bu konuyla ilgili İran'la çalışmaya başladı ve çalışmaya devam edecek. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de İran ve Amerika arasında doğrudan görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İran ve Amerika arasında belirtildiği gibi doğrudan bir diyalog olduğu haberinin doğru olmadığını dile getiren Hatipzade, İran ile Amerika arasında doğrudan bir diyalog yok dedi. Amerikan cezaevlerinde hukuk dışı süreçlerle ve çoğunlukla bariz suçlar olmaksızın mahkum olan ve tutuklanan İranlı mahkumların Amerika'da serbest bırakılmasını takip ettiklerini kaydeden Hatipzade, bunun önceliklerden biri olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lübnan Elmenar televizyon kanalına verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Yemen'de askeri bir zafer elde edemeyeceğini söyledi. Muhammed Cevaz Zarif dün gece verdiği demeçte Suudi Arabistan Yemen'de askeri bir zafer elde edemez veya askeri olarak elde edemediğini de müzakereler yoluyla elde edemez dedi. Zarif sözlerinin devamında Siyonist rejimin İran'a karşı tehditlerini işaretle, İsrail İran'a saldırmak isterse bu onun intihar etmesi anlamına gelir uyarısında bulundu. İran'ın komşuları İsrail'in çatışmayı kendi topraklarına çekmesine izin verme hatasını yaptı ve bu rejim yakında bu ülkelerden güvenliği alacak ve onları savunmayacak diyen Zarif, İran'ın Suriye'deki hedefi terörizmle mücadele etmektir ve İsrail terörist grupları destekleme politikasının cevapsız kalmayacağını anlamalı dedi. Lübnan'daki gelişmelerle ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı, İran, Lübnanlı grupların birbirleriyle anlaşmasına yardım ediyor ve hiç kimse Lübnanlılar anlaşma dayatamaz dedi. Zarif ayrıca İran'ın Beyrut limanındaki patlamadan sonra Lübnan'a yardım teklif ettiğini ancak Amerika baskısının bu yardımın gerçekleşmesini engellediğini söyledi.
İran'ın Şii taklit mercilerinden Ayetullah Abdullah Cevadi Amoli, düşmanlar İran'ın gücünden korkmalılar dedi. Ayetullah Amoli, Tahran güneyindeki Kum kentinde İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakire ile görüşmesinde İran'ın zulmü kabul etmediğini belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü olması gerektiğini, böylece düşmanların İran'a saldırı ve tecavüz gibi düşünceleri bile akıllarından geçirmelerine fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Ayetullah Cevadi Amoli, İslam Mektebi'nin insanlığın kerameti için önemini de dikkat çekerek İslam devrimi geçmişten halkın desteğine sahipti. Halk 42 yıldır İslam devriminin ana destekçisi oldu ve hala da bu desteğini sürdürüyor dedi.
İran'da Ulusal Korona ile Mücadele Kurumu'nun bir üyesi, Cov-İran bereket aşısının mutasyona uğramış İngiliz koronavirüsüne karşı olumlu etkisinin olduğunu söyledi. Minu Mohrez, İran'ın Cov-İran bereket aşısı klinik çalışmaların ilk aşaması ile ilgili merasimin kulisinde İran Peres'e yaptığı açıklamada, bu aşının İngiliz koronası üzerindeki etkisi test edildi ve iyi sonuçlar alındı dedi. Mohrez şunları söyledi. İngiliz koronavirüsü neredeyse tüm dünyaya çok hızlı yayıldı. Çünkü yoğun seyahatler var ve bu nedenle İngiliz mutasyona uğramış virüs İran'da da yayılıyor. İran aşısı olarak bilinen Cov-İran Bereket ile ilgili klinik çalışmalarının birinci aşamasında bu aşının güvenliğinin kanıtlandığını belirten Mohrez, bu aşının tam güvenli olduğu ispatlanmıştır dedi. Söz konusu İran aşısının insan üzerindeki ilk denemesi 29 Aralık'ta gönüllüler üzerinde başlamıştı.
Türkiye'de son 24 saatte 101.105 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 6.546 kişinin testi pozitif çıktı. 77 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 5.002 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.523.760'a yükseldi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ordusunun kontrolündeki bölgeye sızma girişiminde bulunan iki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir PKK-YPG'li militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye son iki yıldır teröristlerle mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye'ye askeri müdahalede bulunurken, Türkiye'nin bu girişimlerine başta Irak ve Suriye halkı olmak üzere bu ülkelerin devletleri ve uluslararası toplumdan da sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu arada İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı Suriye'nin Hatay sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan ikisi Heyet-i Tahrir-i Şam üyesi, ikisi IŞİD mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkreme Sabri, Siyonist rejim İsrail'in zorbalıkla Babel Rahme Mescidini kapatma kararı konusuna uyardı. Şeyh İkreme Sabri, terör rejiminin bu girişimiyle namaz kılanları bu mekandan uzaklaştırmak ve bu mekana saldırmak ve böylece burayı Filistinlilere daimi olarak kapatmak istediğini söyledi. Mescid-i Aksa İmamı Hatibi Şeyh İkreme Sabri ayrıca bir konferansta yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ve ırkçı İsrail ve diğerleri arasında ilişkilerin normalleşmesi, normalleşme değil, İsrail düşmanı ile bir ittifaktır ve bu ilişkilerin normalleşmesinden daha tehlikelidir ve uzlaşma anlaşmaları aslında şeytani bir cephenin oluşmasıdır dedi. Şeyh İkreme Sabri, İsrail'e uzlaşmak için acele edenler hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve İslam'ın tüm gerçekleriyle çelişen bir İsrail rivayetinden etkilenmişlerdir. İsrail rivayeti Filistinleri yasal, dini ve mezhebi haklarından mahrum etmektedir, dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı İdlib bölgesinin kuzeydoğusunda Heyet-i Tahrir-i Şam militanlarının hükümet yetkililerini suçlamak amacıyla kimyasal maddeli provokasyon hazırlığı yaptıklarını duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Vyacheslav Sitnik, dünkü basın açıklamasında İdlib'deki gerileme azaltma bölgesinin kuzeydoğusundaki Heyet-i Tahrir Şam teröristlerini Suriye hükümetini suçlamak amacıyla zehirleyici kimyasal maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırladıkları yönünde bilgi edindiklerini açıkladı. Bu arada alınan haberlere göre Rusların bu ifşası Amerikan kuvvetlerinin planını değiştirmesine ve söz konusu operasyonu Irak-Suriye sınırındaki üslerine yakın bölgelere taşımasına neden oldu.
Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki bir bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri saldırganın salondaki 4 kişiyi vurdu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı. Yaralanan 3 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı söylenen yetkiler, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.
Rusya Federasyonu Savunma Sanayi Şirketi Afrika devletleriyle 2020'de 1,5 milyar dolar değerinde ondan fazla sözleşme imzaladığını açıkladı. Rusya Federasyonu Savunma Şirketi Genel Müdürü konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın devlet silah ihracatçısı ve devlet teknoloji şirketinin bir parçası olan Rosoboronex Export'un Afrika devletleriyle 1,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejimin gizli nükleer faaliyetlerinin sürmesi etrafında. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek yalnız çekilmesinden bir yıl sonra Avrupalarında bu anlaşmadaki İran çıkarlarının garanti altına alınma yönündeki stratejilerinin işlevsizliğinin ispatlanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti 8 Mayıs 2019'da Berjem nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir bölümünü anlaşmanın 26 ve 36. paragraflarına uygun şekilde 5 aşamalı olarak askıya aldı. İran şimdi 20 Şubat'a kadar nükleer anlaşma çerçevesindeki gönüllü olarak üstlendiği yükümlülükleri, yaptırımların iptali ve İran milleti hukukunun kullanması girişimi yasası çerçevesinde durdurma niyetindedir. Affedersiniz, İran milleti hukukunun kullanması girişimi yasası çerçevesinde durdurma niyetindedir. Amerika ve nükleer anlaşmanın korunmasında müsamaha kar 3 Avrupa ülkesi şimdi yaygaralar çıkararak İran'ın barışçı nükleer programı hususunda kaygılı olduklarını belirterek İran'ın yasal ve meşru talepleri karşısındaki sorumluluktan kaçmak istiyorlar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise bu tavırlara tepki olarak paylaştığı tweette Batı'nın nükleer husustaki tutumlarını çifte standart olarak nitelerken Amerika ve Avrupalıların bir taraftan da bölgede tek nükleer silah fabrikası olan Siyonist rejimin Dimona'da nükleer depolarını ve tesislerini geliştirme sürecini eleştirdi. Zarif, cumartesi günkü tweetinde şu ifadelere yer verdi. Amerikan Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Merkel, kaygılı mısınız? Çok mu kaygılı mısınız? Biraz mı? Açıklama yapacak kadar bile önem vermiyor musunuz? Halbuki ben böyle olacağını düşünmüştüm. El Meyadin Haber Kanalı ise Cuma akşamı çekilen uydu görüntülerini yayınlayarak Uluslararası Füzyon Grubu'nun bu uydu görüntülerinin Nakap Çölü'nde bulunan Dimona Nükleer ve Araştırma Askeri Tesislerinde yeni bir binanın yasa dışı çalışmaları ile ilgili olduğunu onayladığını duyurdu. İngiliz The Guardian gazetesi ise Princeton Üniversitesi Küresel Güvenlik ve Bilimler Programı araştırmacısı Pavel Botvik'ten naklen şöyle yazdı. Görünen o ki bu binanın yapımı 2019 yılının başında veya 2018 yılı sonunda başlamıştır. Bu yüzden bu yöndeki girişimler yaklaşık 2 yıl önce başlamıştır. Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu da İsrail'in Dimona ağır su reaktöründe üretilen plütonyumdan 90 kadar nükleer başlık yaptığını ve nükleer depolarında tuttuğunu duyurdu. İşgalci Siyonist rejim Dimona reaktörü yapımını 1950 yılında Fransa'nın gizli ve geniş çaplı destekleriyle başlayarak Amerika'nın yardımlarıyla geliştirdi. Yapılan faaliyetler İsrail'in bu tesislerin denetlenmesine izin vermediği ve de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına üye olmadığı durumda artmaktadır. Avrupa ve Amerika'nın İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerini yasa dışı saymalarına rağmen İran gönüllü olarak nükleer faaliyetlerinin anlaşma çerçevesinde denetlenmesine izin vermiştir. Hatta İran'ın gönüllü eylemler çerçevesinde ajans ile işbirliği normalden bile daha fazla olmuştur. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ise İranlı makamlarla görüşmek üzere Tahran'a yaptığı ziyarette defalarca İran ile ajansın işbirliğinin iyi düzeyde olduğuna vurgu yaptı. Tahran'ın günümüzdeki sözleri de bu gerçeklere dayalı. Sözde bazı ülkelerin anormal nükleer faaliyetler hususunda kaygılarını belirtmesi, propagandaya dayalı ve temelsiz ortam yaratma çalışmaları aslında onların çifte standartlı duruşlarını sergiliyor. Bu ülkeler önce kendi nükleer silah depolarına bakmalılar. Zaten onların yanlış siyasetleri bölgede nükleer silahların da geliştirmesine yol açmıştır. İsrail ve Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetleri bu siyasetlerin bir parçasıdır. İran Dışişleri Bakanı daha önce de Siyonist rejim İsrail'in Aralık 2019'da nükleer füze denemelerine işaret etmiş, Almanya, İngiltere ve Fransa'yı kastederek şöyle yazmıştı. Üç Avrupa ülkesi ve de Amerika hiçbir zaman Batı Asya'daki nükleer depoları şikayet etmediler. Gerçekten nükleer başlık taşımak için tasarlanan füzelerle donatılan bu depoları şikayet etmediler. Ancak İran'ın konvansiyonel silahları ve savunma gücü yüzünden sinirleniyorlar.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'da hükümet karşıtı protestoların devam etmesi konusunda. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetine karşı halk protestoları bir kez daha başladı. Bu bağlamda Paşinyan hükümeti karşıtı binlerce Ermeni başkent Erivan'da protesto gösterisi düzenleyerek onun istifa etmesini talep ettiler. Ermenistan Başbakanına karşı protestocular Paşinyan hükümetini ülkelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Karabağ Savaşı'nda yenilgisinden sorumlu olduğunu haykırarak Karabağ Barış Anlaşması'ndan çekilmesini istediler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki son çatışmalar 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren Dağlık Karabağ bölgesine başladı. 10 Kasım 2020'de ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracılığı ile imzalanan anlaşma uyarınca tam ateşkes ve tüm husumetlerin bitmesi çerçevesinde uygulanmaya konuldu. İmzalanan anlaşmaya göre Ermenistan ordusu ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu arasında baş gösteren çatışmalarda Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından işgalden kurtarılan toprakların kontrolü Azerbaycan Cumhuriyeti ordusuna bırakıldı. Aslında Erivan hükümetine karşı yeni gösterilerde protestocular Paşinyan hükümetinin görevden çekilmesinin yanı sıra 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması'nın da iptal edilmesini istiyorlar. Bazı batılı ülkeler özellikle Amerika ve Fransa gibi yönetimlerin Rusya'nın temelini attığı barış anlaşmasının uygulanmasına karşı çıkmalarından dolayı uzmanlar yabancıların Ermenistan'daki protestoları kendi beklentileri ve hedefleri doğrultusunda kullanacaklarını düşünüyorlar. Her halükarda Erivan hükümeti muhalifleri hem Paşinyan'ın istifa etmesini hem de Ermenistan'ın Karabağ Barış Anlaşması'ndan çekilmesini istiyorlar. Protestoculara attıkları sloganlarla 10 Kasım Barış Anlaşması, Ermenistan'ın milli çıkarları ve maslahatlarına uygun olmadığını haykırdılar. Paşinyan hükümeti muhalifleri aynı zamanda Ermenistan'da ulusal mütabakat hükümetinin kurulmasına da vurgu yaptılar. Doğal olarak Ermenistan'da halk sloganlarının artması ve güçlenmesiyle ayrıca Paşinyan'ın iktidardan uzaklaşması ile Rusya'da ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalacaktır. Gerçekte Rusya'nın tek başına bölgede barışı tesis etmekte yeterli güce sahip olmadığı hususu ve İran gibi bağımsız ülkelerden yardım alması zarureti bir gerçek olarak ortaya çıkacaktır. Bu gerçeklere rağmen bazı siyasi uzmanlar Rusya'nın Karabağ krizi kapsamında dengeli politikalar izleyerek bölgesel istikrarı sağlamak istediğini düşünüyor. Bu hususta Rus siyasi uzman Mayıs Kurbanov şöyle diyor. Görünen o ki Rusya için tehlikeli senaryoların uygulanmasını önlemek için en etkili girişim de dengeli ve pratik politikalar izlemesidir. Bu yüzden Ermenistan hükümeti muhaliflerinin Dağlık Karabağ meselesinin yanı sıra Paşinyan hükümetinin ekonomik tutumları ve ülkedeki sosyal sorunları da eleştirdikleri söylenebilir. Gerçekte halk itirazları ve protestolarının dalgaları ile beraber 2018 yılında iktidara gelen Paşinyan hükümeti şimdi de halk itirazları ile karşılaşmış ve iktidarı kaptırmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Nikol Paşinyan'ın Ermenistan Başbakanlığı koltuğuna oturduğu 3 yıl içerisinde onun hükümeti sırf yolsuzluk ile mücadele konusunu öne sürmüş ve bu bağlamda bazı eski devlet adamlarını tutuklayarak hapse attırmıştır. Ancak görünen o ki Nikol Paşinyan hükümeti Ermenistan halkının ihtiyaçlarını karşılayamamış ve sloganlarını bile gerçekleştirmemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Esvent 1399, Hicri Kamiri 10 Recep 1442 ve Miladi 22 Şubat 2021 Pazartesi. ...1247 yıl önce Kameri 10 Recep 195 tarihinde böyle bir günde İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beytinden İmam Muhammed Taqi Aleyhisselam Medine kentinde dünyaya geldi. O Hazret babası İmam Rıza Aleyhisselam şehit düştükten sonra Müslümanların imametini ve velayetini üstlendi. İmam Muhammed Taqi Aleyhisselam halk arasında fevkalade sevilen bir önderdi ve cömert biri olduğu için aynı anlama gelen Cevat olarak lakaplandırıldı. İmamın evi her yerden umudunu kesmiş insanlarla dolup taşıyordu. İmam bu durumdan hakiki İslam'ı öğretmek için yararlanıyordu. İslam peygamberinin yadigarlarından biri olarak İmam Muhammed Taqi her fırsatta insanlara İslami ilim ve marifle tanıştırmak ve ilahi olmayan sapkın düşünceleri önlemek için yararlanıyordu. Biz de İmam Muhammed Taqi'nin veladetini kutlarken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. Yüce Allah'a inanmak yüceltmek için bir merdivendir. Herkes Allah'a inanıyorsa Allah da onu her türlü kötülükten kurtarır ve herhangi bir düşmandan korur. ...1382 yıl önce Hicri Kameri 10 Recep 60 tarihinde böyle bir günde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ali Asker Aleyhisselam olarak ün yapan en küçük oğlu Abdullah bin Hüseyin dünyaya geldi. Abdullah'ın veladeti sırasında Yezid bin Muaviye yeni iktidarın başına geçmiş ve tehdit ve baskı ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı kendisine biat etmeye zorlamaya çalışmaktaydı. Ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam Yezid'i fasık ve salayetsiz biri bildiği için ona biat etmedi ve bu yüzden oğlu Ali Asker dünyaya geldikten 18 gün sonra hanedanı ile birlikte Medine kentini terk etti. Ali Asker'in en önemli rolü Kerbela çölünde ve Yezid ordusunun İmam Hüseyin Aleyhisselam ve hanedanı ile savaştığı sırada gerçekleşti. Arkadaşları bu savaşta şehit düştükten sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam henüz 6 aylık olan ve düşman ordusu ailesine su yolunu engellediği için susuzluktan ağlayan evladını elinin üstüne kaldırdı ve düşmandan bu bebeğe su vermelerini istedi. Ancak Yezid ordusundan Harmele bin Kail Esedi acımasız bir şekilde bu bebeği hedef alarak şehit düşürdü. ...11 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Esvent 1388'de Pakistan'da bulunan eli kanlı Cundullah terör örgütünün elebaşısı Abdülmalik Rigi komplike istihbari operasyonu neticesinde İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'na bağlı görevlilerince yakalandı. Bu eli kanlı terörist güvenliğe karşı sayısız terör eylemlerinden sonra uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai üzerinden Amerikalı bir yetkiliyle görüşmek için Kırgızistan'a gitmeyi düşünüyordu. Ancak İran emniyet memurlarının duyarlılığı sayesinde Rigi'nin bindiği uçak İran semaları üzerinde tespit edildi ve İran'ın güneyindeki Bender Abbas Havalimanı'nda zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı ve nihayet yakalandı. Rigi sonunda Hicri Şemsi 30 Hordat 1389'da idam edildi. Rigi'nin itirafları Amerikan hükümetinin terörizmle mücadelede iddialarının tamamen yalan ve riyakarca sözlerden ibaret olduğunu gözler önüne serdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Katar ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ayrıntıları hala açıklanmadı.
Star.
Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı.
Yeni mesaj.
Faiz ve enflasyon birbirlerini tetikliyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Şükran Soner, 20 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP kongreleri neden zorunlu canlı yayınladı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi partilerin, hele de iktidar partisinin, büyük kongresinin siyasetteki etkisi, sonuçları gereği günlerce pek çok gazeteci tarafından izlenmesi, kulis haberlerinin tartışmalarından verilmesi elbette haber değeri taşır. Basın özgürlüğünün demokrasi geleneğinin olmazsa olmazıdır. Ne zamandır kafamın takıldı, dayanamayıp bugün başlığa taşıdığım, soru hiç de bu kapsamda değil diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Elbette AKP'nin büyük kongrelerinden söz etmediğimin, sorgulamadığımın ayrımındasınız. Diğer partiler içinde zaman zaman geçerli olmak üzere haber değeri olan katılımlar, konuşmalar, gelişmeler üzerinden kamuoyunun ilgisini çekebilme içerikleriyle, haber değeri içerikleriyle ülke, il, ilçe ölçeklerinde haberleştirilmiş kongreler içinde kimselerin söyleyebilecek sözü olamaz. Hele de biz gazetecilerin basın özgürlüğü gereği savunuculuğunu yapma sorumluluğumuz da söz konusudur. Yaşadığımız gerçeklik, başlığa almak gereğini duyduğum soru tam tersi bir gerçekliğin uygulamanın sonucu. Basın özgürlüğünün katledilmesinin güdümlü, gönüllü basın organlarının çok ötesinde yaratılmış çok ciddi ürkütücü bir baskı ve tehdidin sonucu gibi. Saatleri önceden belirlenmiş programların yayın akışları içinde çok yaşamsal değerde sorunların bilgilendirilmeleri, olayların verilmesinin akışları içinde. Yayınlar bıçakla kesilir gibi kesiliveriyor, çok önemli gelişmelerin, olayların, tartışmaların yayın akışları kesiliveriliyor. Bazen programların bütünlüğünü bile kapsar biçimde iptalleri yaşanıyor. Çoğunlukla saatleri kapsar biçimde iller, ilçeler için dahi geçerli olmak üzere konuk katılımcılardan başlamak üzere il, ilçe, gençlik, kadın kolları başlıklarının isimleri de okunuyor olarak karşılıklı AKP Genel Başkanı kimliğiyle ama Cumhurbaşkanı kimliği kullanılıyor olarak Başkan Erdoğan ile çok azı doğrudan katılımlı, çoğunluğu uzaktan kurulan teknik bağlantılar içinde uzun uzun tanıtımlar ve diyaloglar, benzer cümleler, selamlaşmalar, simge yapılmış yumruklar havada yenileniyor. Elbette bu arada her günün haber tartışmaları içinde karşılıklı polemiklerde de kullanılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer siyasi partilerin kadroları arasında çatışmacı tartışma konusu yapılacak söylemlerde yaşanıp ana haberlere de girecek konu başlıklarıyla yaşanmış oluyor. Arkası Cumhurbaşkanı'na karşı yapılmış hakaret suçu olarak açılacak yüksek tazminatlı davalara kaynak oluşturuyorlar. karşılığı son davalarda yapılmış tersine suçlama ve hakaretlerin konusu olarak bir kuruşluk manevi tazminata dönüştürmüş olarak gelebiliyor. Şimdilerde canlı yayın televizyon kanallarının ana haberlerinde en keskin cümlelerle yapılmış suçlama ve ağır hakaretlerin zıtlıklarının sadece başkanlar üzerinden değil, parti sözcüleri, yandaş örgütlenmeleri, katılmış olarak haberleştirilmeleri, moda, renkli haber değeri taşıyor. Sonrası için bir başka moda yaklaşım ise ülkemizdeki gerilim, çatışmacılık üzerinden yakınmalar, herkesi kapsar suçlamaların başlık, girizgah yapıldığı söylemler oluyor. Dikkatinizi çekerim. Konuşmacılar siyasi partilerin liderliklerinden değillerse genel yaklaşımla beylik yakınmaların içinde doğrudan cümleleri olsa bile asla Cumhurbaşkanı Erdoğan ismi verilmiyor. Cumhurbaşkanı hakaret suçlarının ağırlığı yaygın işlerliği ile doğru orantılı olarak korku dağları bekliyor. Sadece başına bir iş gelmesi, yargılanması, tazminat davası açılabilmesi ile ilişkili sınırlı da değil. İşinden, kurumlarındaki yetki ve görevlerinden dolayı bir şeylerin yaşanabileceği kaygısı da çok geçerli. Yakın zaman dilimleri içinde yıllardır kurumlaşmış isimlerden işlerini kaybetmiş olanların sayısı o kadar kabarık ki. Yine dikkatinizi çekmek isterim. İşlerinde çok ama çok başarılı, uzman, gündeme göre çok yararlı bilgiler alınması adına çok yoğun, önemli, yaşamsal işlerinden koparılmış, programlara taşınmış isimlerin dahi hiçbiri ne kaybettikleri zaman ne de söylenmedikleri üzerinden tek sözcük sitem yapma haklarının olmadığı gibi bir tablo geçerlilik ile yüzleşileveriliyor. Uluslararası önemli bir toplumsal gelişme, doğal felaket üzerinden, depremden, hortumdan, sıcak canlı yayın akışlarının kesilmesi bile kaçınılmaz sayılıyor.
İbrahim Kiraz, 20 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde biraz da muhalefetin icraatını eleştirelim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de bir gazete yazarının bugünlerde hükümetin herhangi bir icraatını eleştirdiğinde alabileceği en hafif tepki biraz da muhalefet partilerine de eleştirin diye gülelim şeklindeki manasız meydan okuma oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aslında bu yaklaşım insanın kişiliğinin değil ancak aidiyetinin olabileceği fikrinin ifadesi. Yani şunları söylemiş oluyor. Aslında bunları söyleyenler, hükümetin icraatını eleştiriyorsan bunu muhalefet adına yapıyor olmalısın. Çünkü iktidarın adamı değilsen muhalefetin adamısındır. Çünkü bizim zihin kodlarımızda kimsenin adamı olmama durumunun karşılığı yok. Dolayısıyla senin görevin yanlış gördüğüne yanlış, doğru gördüğüne doğru demeyi gerektirdiği için bu yaptıklarını yapıyor olamazsın. Çünkü böyle bir tutumunda bizim zihnimizde karşılığı yok. Olsa olsa siyasi amaçla yapıyor olmalısın bunu. Tuttuğun takım kazansın diye olmalı bütün çaban. Yoksa niye böyle bir şey yapasın ki? Bu düşünüş tarzı insanlığın şehirlenme öncesi kabile çağlarının anlayışını yansıtıyor. Gazetelerin, gazetecilerin, aydın sınıfın vesaire olmadığı devirlerin hatta yazının bile henüz icat edilmediği zamanların zihniyetini. Oysa insanlığın yerleşik hayata geçişinin üstünden binlerce yıl geçti. Klanlar, kabileler, aşiretler artık millet oldu. Kabilelerin isimsiz üyeleri artık kendine ait özel hakları olan vatandaşlar. Epey zamandır kamuoyu diye bir kurum var siyasi ve sosyal hayata yön veren. Bu kurumun organlarının başında basın geliyor. Bugün dünyanın her yerinde gazeteler ve gazete yazarları, ülkeyi yöneten, hükümetin yaptıkları veya yapmadıkları hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerini bildiriyor, eleştirilerini ve uyarılarını dile getiriyorlar. Ama nedense hiçbirinin aklına, yahu biraz da muhalefeti eleştirelim, böyle ayıp oluyor düşüncesi gelmiyor. Türkiye'deki durum ortada. Ne muhalefetin parlamentoda üstünlüğü var, ne de zaten parlamentonun ülke yönetiminde en ufak bir payı. Tam aksine bu ülkenin tarihinde hiçbir yönetime nasip olmamış bir güce sahip bugünkü iktidar. Çünkü geçmişte bir hükümet ne kadar güçlü siyasi desteği sahip olursa olsun hiçbir zaman gerçek anlamda tek başına iktidar olamazdı. TSK'dan maliyeye kadar bürokratik kurumlar, yargı gücü, basın, üniversite, iş dünyası, sendikalar vesaire siyasi gücü az ya da çok dengelerdi. AK Parti iktidara taşıyan oligarşik vesayet eleştirisinin kaynağı da bu yapıydı. Demokrasimizin zayıf tarafıydı bu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstüde Türkçe servisi yayınlarından önce telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyonca telefonları aracılığıyla Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın kutlu velayeti. Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 10 Recep, Ehl-i Beyt semasının parlayan 9. yıldızının kutlu veladet günüdür. Bugün gökyüzünden yıldızlar yağarken, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek dudaklarında sevinç ve mutluluk gülüşü yer aldı. Ne mutlu yeryüzünde yaşayanlara ki, Yüce Allah, Saminül Hücece, bekleyen gözlerin hürmetini, rahmet meltemini yeryüzünde estirdi. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 10. günü, cömertlik ve taharet, ilim, kemal ve zühd sembolü, İmam Cevad Aleyhisselam'ın mübarek veladeti tüm Ehl-i Beyt aşıklarına mübarek olsun. Hicri Kameri 195 yılı böyle bir günde dünya keramet sahibi velayet nuru ile aydınlandı. O Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunlarından İmam Muhammed Taki aleyhisselam idi. Medine kentinde dünyaya gelen İmam Muhammed Taki aleyhisselam, muhterem babası İmam Rıza aleyhisselamın yanında kutsal İslam dininin taalimi, maarifi ve ahkamiyle tanışarak bir imam ve bir liderin sahip olması gereken faziletlere sahip oldu. İmam Rıza aleyhisselamın şehadeti ardından İmam Cevad aleyhisselam küçük yaşına rağmen İslam ümmetinin imametini üstlendi. Tabii ki o Hazretin babası birçok kez evladının gelecekte imametine değinmiş ve o Hazretten saygı ile söz etmişti. İmam Rıza aleyhisselam İmam Cevad'ı kastederek şöyle buyurmuştu. Ebu Cafer benim vasiyim ve hanedanımın arasında benim halefimdir. Günün birinde bir kişi İmam Rıza aleyhisselama şöyle sordu. Sizden sonra zaruri bir konu yaşanırsa kime başvuralım? İmam buna karşılık İmam Cevad aleyhisselamı kastederek şöyle buyurdu. Evladım Ebu Cafer'e. Fakat söz konusu kişi İmam Cevad'ın imamet ve halkı hidayet etmek için yaşça küçük olduğunu kastetmişti. Bunun farkına varan İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah Hazreti İsa aleyhisselamı risalet ve peygamberliğe seçti ve o şeriat sahibi oldu. Halbuki Ebu Cafer'den daha da küçüktü. İmam Cevad aleyhisselamın yaşamının önemli konularından biri, o Hazretin küçük yaştan itibaren ilim, fesahat ve diğer ahlaki faziletlerde seçkin biri olma gerçeğidir. Olağanüstü bir zeka, fasih bir beyanla bilimsel ve dini meseleleri incelerdi. Dünyaca tanınan ünlü tarihçi Tebersi, İlamul Vera adlı kitapta şöyle yazıyor. İmam Cevad aleyhisselam kendi döneminde küçük yaşına rağmen ilim ve bilgi alanında hiçbir alim ve bilginin onunla eşit olmayacak seviyede fazilet, hikmet ve bilgeye sahipti.